Ayrım 32.
Bizim bu söylediğin fraksiyondan olmadığımıza emin misin? Eminim dedim ben de ciddi ciddi. Dedim ya, onlar Mao'cu bozkurtlardı. Allah'ım dedi Tülin. Ateş saçanlar onlardı. Öyle ya. Ama biz de onları miting meydanına almamaya karar vermiştik. 1 Mayıs'ın anlamının saptırılmamasını istiyorduk değil mi? Haksız da değildik. Hayır. Ama ben yine de proleter devrimci gücün bütünlüğünü bölen hareketlere karşıydım. Güldü. Düpedüz ihanet ediyordum kardeşim. Yok canım. Evet dedi Tülin gülerek. Hatta Kürt Marksist-Leninistlerin proleter devrimci birliği dışında görülmesinin yanlışlığına dair bir yazı bile yazdım. Takma isimle tabii. Halkın yoluna mı? Tabii. Ayaklarımın dibinde bitiveren bir çocuğa çarpmamak için sektim. TİKP sempatizanlığında oradan geliyor. Tabii dedi Tülin yine. Sadık Can Aslan'ı ben eğittim. Sadık Can Aslan, Koca Mustafa Paşa'da afişleme yaparken öldürülmüştü. Halkın yolunun cinayetten İGD'lileri sorumlu tuttuğunu hatırlıyorum. Uzun zamandır yapmadığım şekilde baktım ona. Kilo almıştı. Güderi ceketini ipek bir eşarp süslüyordu. Güneş gözlüklerinin çerçeveleri incecikti. Saçlarım da beyazladı, dedi Tülin. Boyamasam görürdün. Konuşa konuşa sular idaresinin oraya gelmiştik. Sahiden sizinkiler mi yaptı? Bilmiyorum. Zaten ondan 10 gün sonra da İdris Türkoğlu vuruldu. İzmir'de. Hatırlamıyor musun? Biz Mao'cular vurdu dedik. Onlar İGD dediler. Kaynadı gitti yine. Metal kapakçıları hatırlıyor musun? İlk onlar gelmişti. Şurada halka yapmış oynuyorlardı. Silifke'ydi sanırım. Herkes oynuyordu dedi Tülin. Ama nedense keyifli olan her şey belleğimden silinmiş. Sadece ölüleri hatırlıyorum. Intercontinental'a doğru baktı. Zamanı gelmiş gibi oldu. Oraya yürüdük. Ölüler Şafak'la Rodoplu'nun olduğu binaya bitişik kazancı yokuşunun başına yığılmışlardı. Sağ kaldırımda Vakkorama'nın göz kırpan ışıklarının karşısında durduk. Hey George versene borç, olmaz Michael bende de yok şarkısı henüz hit olmamıştı. Ama bugün bu satırları yazarken o gün kulaklarımızı dolduran çıstakların aynı soydan olduğunu düşünüyorum. Diran burada ayağımı bastığım yerde kapaklanmıştı diye hatırlattı Tülin. Derikli Diran Nigiz'den bahsediyordu. Yüzündeki postal gençten birine aitti dedim. O delikanlı da kareli gömlekli bir başkasına sarılmıştı. O ikisinin başı işçi kılıklı bir adamın göğsüne düşmüştü. İşçi yaralıydı. Delikanlıların cesetlerinin altından kalkmaya çalışıyordu. Ama o kızın boynuna dolanan bacağı izin vermiyordu. Kızcağız şu pencerelerin demirlerine tırmanmaya çalışıyordu, hatırlıyor musun? Hayır. Ama o bıyıklı delikanlıyı hatırlıyorum. Bir eliyle de sağındaki cesedi itmeye çalışıyordu. Yapamıyordu. Çünkü o cesedin yanında bir başka ceset vardı. Altında da, dedi Tülin. 15 yaşlarında, üstüne de ucuz plastik rüzgarlık olan bir çocuk hatırlıyorum. Cesetlerin arasından yol bulmaya çalışıyordu. Belleklerimizi zorluyorduk. Sustuk ve düşündük. Cesetler bile kıpır kıpırdı, dedi Tülin sonunda. Altlarında yaralılar olduğu için. Onlar kıpırdadıkça cesetler oynuyordu. Öyle olmuş olmalı. Bir süre daha kaldık. Bunun nasıl bir kalış olduğunu anlatmak zor. Bu töreni her yıl 1 Mayıs'ta neden yaptığımızı anlatmak da zor. Mezarlık ziyareti gibi bir şey miydi diye düşündüğümde öyle olmadığını biliyordum. Daha çok sessiz bir başkaldırıydı galiba. Daha doğrusu bir inat. Belki de geçmişimizi unutmamak için gösterdiğimiz çaba. Direnmenin bir türlüsü. Doğru perspektifi kaybetmemek için verilen uğraş. Güncel yaşamımızla çakışmasa da gerçekleri teslim etmek dürtüsü. Belki de düpedüz nostalji kardeşim, dedi Tülin. Baksana her defasında kendimizi aynalı pasajda buluyoruz. Gerçekten de her yıl meydanın etrafındaki törensel yürüyüşümüzü yapıp ölülerimizi, 34 kişiyi andıktan sonra Galatasaray'a yürür, ya aynalı pasajda ya da çiçek pasajında takılırdık. Ancak aslında buraları bizim değil, bir önceki kuşağın, Kemal Sülker'in, Hüsamettin Bozok'un, Agop Arat'ın yerleriydi. Kemal abi, en korkulu günler 28-29, hele de 30 Nisan günleriydi, diye anlatırdı. Zira siyasi polis, 1 Mayıs nedeniyle duvarlara yapıştırılacak beyannamelerin hazırlanmasında çalışacaklarını tahmin ettiği kişileri, Sirkeci'deki eski sansar yanhanına, emniyet müdürlüğüne davet eder, 2 Mayıs sabahı salıverirdi. Ciddi bir sorgulama ya da suçlama olmazdı. 30 Nisan akşamına kadar emniyete davet edilmediysek, 1 Mayıs'ı genellikle 3-4 yerde geçirir sohbet ederdik. Adada, Kalpazankaya, bu yakada Bomonti Bahçesi, Galatasaray'daki Çiçek Pasajı ya da Aynalı Pasaj. Ağzımız kapalı, burnumuzdan ses vererek 1 Mayıs şarkısını söylemeye başlardık, diye anlatmıştı. Nostalji ise nostalji, dedim. Önümdeki mevsimi geçmeye yüz tutmuş lüfere bakarak. Bir geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Hiç de fena olmuyor değil mi? Hadi öyleyse, dedi Tülin, kadehini kaldırdı. Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez. Sömürü devam etmez. 1 Mayıs marşını mırıldanıyordu. Ben de katıldım. 1 Mayıs, 1 Mayıs. Yandaki masada bizim yaşımızdaki birileri kadeh kaldırdı. Yanımızdakinin yanındaki masada gençler oturuyordu. Onlar şaşkın şaşkın baktılar. Bu da neşemizi yerine getirdi. Tülin yeni iş hayatını anlatmaya başladı. Meğer kardeşim, kapitalizm nedir biz hiç bilmiyormuşuz. Ayrıldığımızda hava kararmıştı. Tülin annesini görmeye karşıya geçti. Ben Günay'a geldim. Kapı ancak birkaç kez çaldıktan sonra açıldı. Günay tepeden tırnağa ıslanmış gibiydi. Hayrola? Seni Allah gönderdi, dedi. Kısaca ve karma karışık anlattı. Lütfen bu kadınları buradan götür. Neredeler? Diana banyoda. Nesibe benim yatağıma uzandı. Geçtim baktım, ölü gibi uyuyordu. Daha uzun süre uyanmayacağı belliydi. Alkol komasına girmiş olmasın? Sanmıyordum. Sadece uyuyordu. O arada Diana banyodan çıktı. Perişan görünüyordu. Beni görünce koştu, sarıldı. Ağlamaya başladı. O Mehmet Bey, sizi görmek ne güzel. Günay gücünün sonuna gelmiş gibiydi. Bak Diana, dedi sakin sakin. Ben şimdi çıkıyorum. Bir saat sonra dönerim. Geldiğim zaman ne seni ne de Nesibe'yi bu evde görmek istemiyorum. Bunu anlıyorsun değil mi? Mehmet Bey size yardım edecek. Duyuyor musun Mehmet Bey? Günay Hanım bizim gitmemizi istiyor. Rodoplu'ya döndü. Ama Nesibe hasta, gidemez. Günay'dan asla duymayacağımı sandığım bir cümleyi duydum. O senin problemin. Ceketini, çantasını aldı, kaçar gibi çıktı, gitti. Diana kapanan kapıya baktı. Anlamıyor, dedi esefle, gözleri dolu dolu. Anlamıyor Mehmet Bey. Çirkinleştiriyor, kötüleştiriyor. Daha da kötüsü beni kendimden nefret ettiriyor. Tıpkı annem gibi. Annem bana böyle yapardı. Kendisini çok iffetli sayardı. Peh! Bir insanın kendisinden nefret etmesini sağlamak kadar büyük günah olamaz. Salona geçtik. Oturacakken vazgeçti. Kalktı. Bir bira alacağım, dedi. Çok susadım. Sen de ister misin? İstemediğimi söyledim. Az sonra kendisininkini açmış geldi. Bardak almaya zahmet etmemişti. Boston'da bu adam vardı, dedi. Hiçbir girizgaha gerek duymadan. Lisedeydim. Yıl sonu oyununu hazırlıyorduk. Geç kaldım. Otostop yaptım. Zararsız görünüyordu, biliyor musun? Sonra koruluğa saptı. Yanlış yolda olduğunu söyledim ama dinlemedi. Ondan sonra ilk bildiğim şey o koca mosmor et parçası elinde peşimden koşuyor olması. O zamana kadar hiç görmemiştim, biliyor musun? Karların üstüne kusuyordum. 6 mil hiç durmadan koştum. Eve vardığımda anneme söylemedim bile. Söyleseydim kabahatli olduğumu söyleyecekti. Benim başlattığımı söyleyecekti. Tıpkı Günay Hanım gibi. Bir an için bile Nesibe'nin başlattığını düşünmedi. Beni suçladı. Dinlemedi bile. Belki dinleyecek halde değildi. Bugün bizim için zor bir gündü. Aptalca olduğunu biliyordum ama eklemeden edemedim. 1 Mayıs. Of, dedi. Ama bomboş. Her neyse. İçerideki o kadın ağlamaya başladı. Bana inanmalısın. En az benim kadar suçlu o. Sana Abdullah onu öylesiye dövdükten sonra bana geldiğini anlattım, dedi. Anlatmadın demedim. Onca içkiyle karıştırıyor olması normaldi. Yüzünde bir damla renk kalmamıştı. Ama sıradan bir hasta gibi değil, ruhani gibi. O kadar güzel olduğunun daha önce farkına varmamıştım. Sonra onu banyoya koymama izin verdi. Bir bardak su istedi. Biraz içti. Zor nefes alıyordu. Abdullah'ın vurduğu yer, böğrü acıyordu. Sonra onu kaldırdım. Ben iyiyim, diye fısıldadı. Korkma, yanağını yanağıma dayadı. Öptü beni. Hasta olan oydu. Ama öyle bir enerji geçiriyordu ki bana, utanıyordum. Enerji aşılayan ben olmalıydım. Çünkü onun ihtiyacı vardı. Anlıyorsun değil mi? Kelimenin tam anlamıyla kroke olmuş vaziyetteydim. Anlamak bir yana, takip etmekte güçlük çekiyordum. Yine de evet dedim. Evet anlıyorum. Onu yatağa yatırdım. Sonra tekrar banyoya geçtim. Biliyor musun ne? Kendimi saçlarımı tararken buldum. Yanaklarımı pembeleştirdim, koku süründüm. Ona güzel görünmek istiyordum, anlıyor musun? Ailesine değil, size değil, bana geldiği için gurur duyuyordum. Sizden sakındığı bir şeyi bana veriyordu. Ona bir aspirin verdim, bir de diazem. Yanına uzandım, okşadım. Başını göğsüme dayadı ve uyudu. Yavaşça kalktım, defterimi, kömürümü aldım. Resimlerini çizdim. Onlarca resmini çizdim. Görmek ister misin? İnanılmaz bir enerjiyle fırladı. Kapının girişinde duran portfolyoya saldırdı. Günay Hanım'a göstermek istemiştim, dedi. Ama bana şans tanımadı. Portfolyonun bağcıklarını koparır gibi telaşla çözdü. Şunlara bak. Çok güzel değil mi? Nesibe'nin onlarca portresi, bir o kadar da çıplak resmi vardı. Erkek çocuğununki gibi dümdüz bedenler. Başka birisine ait olsa dikkatle incelemek isteyeceğim kadar iyi çizimlerdi bunlar. Ama içeride yatan kadına aittiler. Kendimi röntgenci gibi hissettim. Bu kadar iyi bir elin olduğunu bilmiyordum. Teşekkür ederim, dedi Diana. Ben de bilmiyordum. Ona bakmaktan, resimleri çizmekten öyle hoşlandım ki. Bir iki gün içinde ayağa kalkabilecek hale geldi. Koluma giriyordu deniz kenarında. Arnavutköy'e doğru yürüyorduk. Kolumda kuş gibi hafifti. Simit, helva alıyorduk. Balık tutanları seyrediyorduk. Geceleri balkonda oturuyorduk. Ay ışığında çıplak bacakları. Öyle narin, öyle savunmasızdı ki. Ve ben onu istediğimi fark ettim. Ama anlamalısın Mehmet Bey. Bunun ne kadar temiz bir duygu olduğunu anlamalısın. Onu tutmak, Abdullah'ın bıraktığı çürükleri hafifçe öpmek, göğüslerinin uçlarına değmek istiyordum. Bunu hiç beklemiyor olmalıymışım. Yüzümün yanmaya başladığını hissettim. Lafı kesmesini istiyor, nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum. Yüzüne de bakamıyordum. Ne kadar sıkıldığımı belli etmiş olmalıyım ki. Aha diye bağırdı birden. Şiddet bir kahkaha attı. Seni sahtekar. Yüzünün haline bak. Onu sen de istiyorsun değil mi? Yüzünün ortasına bir tane indirmemek için kendimi zor tuttum. Rodoplu'nun iki ayrı ulusun fertleri arasında paylaşılması mümkün olmayan şeyler dediklerinden bir tanesi de bu olabilir miydi? Bacı ne demektir anlatılabilir miydi? Biz kent soylulara, hele de 1 Mayıs günü beyaz Yemeni'nin bacılık beratından başka bir şey olamayacağı anlatılabilir miydi? Diana Pavlovich hakaret bile etmiyordu. Ama Tanrı bilir, uğraşıyor, sabrımı zorluyordu. Ve ben kendime kadının ne kadar sarhoş olduğunu hatırlatıyordum. Yani kendini kötü hissetmene gerek yok diyordum. Bana bak, orada oturmuş cinsel fantaziler geliştiriyordum. O kadar canlı fantazilerdi ki bunlar, kasıklarıma ağrı giriyordu. Geceleri yattığım zaman sabaha kadar uyuyamıyor, bana gelmesini bekliyordum. Sigara üstüne sigara içiyordum. Alkol bütünüyle faydasızdı. Bacaklarım titriyordu. Ama onu o kadar istiyordum ki mastürbasyon bile yapamıyordum. Bir bira daha alacağım. Sen istemediğine emin misin? Hayır. Saniyeler içinde geri geldi. O arada ne düşünmüşse gözleri deli gibiydi. Elleri kolları denetleyemediği hareketlerle sarsılıyordu. Şunu söyle bana. Seninle sevişmek istemediğini söyleyen bir insana ne dersin? Seni istemiyorum diyen birisinden seni istemesini nasıl istersin? Bilmiyorum Diana. Zo. Demek sen hiç reddedilmedin. Acayip bir kahkaha attı. Belki de doğru söylüyorsun. Çok yakışıklı bir adamsın. Ya Günay? O seni reddetmedi mi? Yoksa denemeye cesaret mi edemedin? Terbiye denilen şeyin bilimsel bir kavram olduğunu idrak ettiğim o andı. Şöyle söyleyeyim. Terbiye aslında insan ilişkisinin sınırlarını çiziyor. İnsan ilişkilerinin değiş yerindeyse bağlamını belirliyor. Terbiyesizlik, ön mutabakatla belirlenmiş bu sınırların ihlali. Matematiksel olarak, belirli bir fonksiyon üzerinde çalışırken bir başka fonksiyonun değerlerini kullanmak gibi anlamsızlık, kaosla sonuçlanacak bir faaliyet. Biçimsel mantıkla safsata. Nedendir bilmiyorum. bizim sütun yazarlarını düşündüm. Özellikle de borsada oynayanlara ayyaş rantiyeler, cebi delik aktörler falan diyen adamı. Limitler ihlal edilince her şeyin mümkün olacağını düşündüm. Ve işin kötüsü duracakları yeri, yani matematiğin kurallarını bilmeyenleri sistem içinde yerleştirebileceğimiz yer de yoktu. Tek çıkar yolunuz onları yok saymaktı. Tabii bu da bir tür ricat demekti. Kendi mıntıkanıza ricat yani. Ne ki bir kere mıntıka dediniz mi, insanlar arası ilişkinin sınırlı olduğunu baştan kabul ediyorsunuz demektir ki bu da başka. Şimdi bu kadına Rodoplu'yu bu işe karıştırma gibisinden bir laf etmiş olsaydım ne kadar olmadık bir duruma düşmüş olacağımı görebiliyor musunuz? Ya da hiç cevap vermeseydim. Sükut ikrar gibi saçmalıklar ortaya dökülmeyecek miydi? Anlayacağını umduğum bir Amerikanizme başvurdum ben de. Bu seni hiç ilgilendirmez Diana. Bu benim problemim. Evet tabii, affedersin dedi hemen. Zaman kazanmak ister gibi birasına döndü. Sonuna kadar içti. Nesibe'yi o kadar çok istiyordum ki Mehmet Bey diye ağlamaya başladı. Sessiz sessiz için için ağlıyordu. Ama aptal değilim. Seksin dostluğun sonu olduğunu bilirim. Ama beni sevsin istiyordum. Herkesin sevilmeye hakkı vardır değil mi? Ama bu gece benden nefret etti. Günay da nefret etti. Öfkeli, despotik bir dişi. Nesibe'yi kendisine odalık yapmak isteyen bir lezbiyen. Ne kötü bir imaj değil mi? Ama Nesibe beni odalık yapsa çok hoşuma giderdi. Onun metresi olmaktan yüksünmem. Kölesi olmaktan, istediği her şeyi yapmaktan yüksünmem. Beni alabilir, istediği gibi kullanabilir. Bu kadarı yeter. Bam teline basmış olmalıydım. Sen de Günay gibisin diye bağırmaya başladı. Onu sevdiğimi, onu dünyada her şeyden çok istediğimi anlamıyorsun. Mesele bu değil dedim ben de mümkün olduğunca sakinleştirdiğim sesimle. Benim anladığım kadarıyla o seni istemiyor. Bir an gözlerine paranoyak bir korku yerleşti. Kim demiş? Sen söyledin. Rahatladı. Nah, Nesibe, o tatlı masum Nesibe. Aslında bir orospu. En çok verene oynuyor. Kullandığı kelime yüzüme şamar gibi indi. Sersemledim. Diana toparlanmama izin vermeden bastırdı. Bu ülkede kendisini en çok verene satana orospu denmez mi? Baksana, bir dakika önce beni Günay'a sattı. Biliyor musun ne yaptı? Onu öpmeme izin vermedi. Vurdu bana. Günay orada olduğu için böyle yaptı. Ağlamaya başladı yine. İhanet etti Mehmet Bey. Sana şunu da söyleyeyim. Bu ilk defa da değil. Çok gizli bir şey söyleyecekmiş gibi eğildi. Bence Abdullah'la da birlikte oluyor diye fısıldadı. Hissediyorum. Tekrar öfkelendi. Bak, ben böyle muamele görmek istemiyorum. Böyle muameleyi hak etmiyorum. Ama o bir dönek, bir sahtekar. Böyle insanlar sevmeyi zaten bilmezler. Senin onları sevdiğini hisseder hissetmez, rafa kaldırırlar seni. Seni değersiz bir nesneye indirgeyiverirler. İyi ya, ondan kurtulman için bundan daha iyi bir neden olamaz. Kurtulmak kelimesini kullanmakla yanlış yapmıştım. Ama o bir azize, dedi hemen. O saflık, o temizlik. 20. yüzyılda bu cinnetin ortasında ve dokunulmamış. Biliyor musun, Abdullah bir daha gelmeyecek şekilde defolduğu zaman Arnavutköy'e taşındık. Alışverişi ben yapıyordum. Nesibe için alışveriş yapmaya bayılıyordum. Nick, Bebek'teki santral şarküterinin sahibi, bana tezgahın altından taze salam çıkarıyor. Domuz yok, evcilik oynuyoruz. Ev kadını olmaktan çok daha keyifli. Erzak dolu kocaman karton kutuları taşıyorum, içme sularını taşıyorum. Nesibe'nin çok sevdiği özel bir yumurta pişirme reçetem var. Onu yapmak için taze krema alıyorum. Evli olmasan seninle evlenirdim dedi Nesibe bana, inanabiliyor musun? Ah Mehmet Bey, özgürlüğün bütün tezahürlerini istediğimi, bunun her türlü edebe aykırı olduğunu biliyorum. Ama bizim kuşağımızdaki herkes gibi ben de hayatta deney yapmak istiyorum. Hayatı doğru anlamak, daha iyi değerlendirmek istiyorum. Bütün bunlar 70'li yılların Kate Millett hezeyanları Diana. Bunun farkındasın değil mi? Öyle olsa ne çıkar? Yeni bir toplumsal düzen kurmayı henüz başaramadık ki. Ama Nesibe bir kadın Mrs. Pavlovich. Bir kadın sana ne verebilir? Enerji, destek, şefkat, bilemiyorum. Belki de iletişim kurabiliyor olmanın o tarifsiz coşkusu. Yaşam deneyiminin biri olmasının getirdiği rahatlık. Mesela Eminim Nesibe'nin annesi de yola çıkarken onu temiz bir külot giymesi için uyarırdı. Geceleyin karşılıklı birer kakao içmek gibi bir şey. Çocuklarımız için hissettiklerimiz. Sonra Arnavutköy'ün o gizemli sokaklarında yürüyüşler. Ben Nesibe'nin atkısına sarılmışım, o benim ceketimi giyiyor. İnsan böyle bir duyguyu bir erkekle asla paylaşamaz. Bir erkeğin duyguları en az bir kadınınki kadar saklıdır. Ama kadınların sinir sistemleri birbirlerinin eşidir. Bu aşk yaparken de böyle. Birbirimize nasıl dokunmamız gerektiğini biliriz. Birbirimize merhamet gösteririz. Şiddetten uzak bir hayat. Hadi şimdi. Profesör Pavlovich'in şiddet bir insan olduğunu söylemeyeceksin. Tabii söyleyeceğim. Görmüyor musun? Onunki baştan sona iktidar oyunu. Kendi özel şiddetini içeriyor. Niye buraya geldi? Türklerden ne istiyor? Görmüyor musun? Onun her başarısı Nesibe gibi birisinin sonu demek. Tamamen ayılmış gibiydi. Fiziki olarak değilse bile tür olarak dedi. Baksana, dünyaya yeni bir şekil vermeye çalışıyorlar. Bu yeni şekil insani hazları da yok edecek. Ona kırmızı bir elbise alırken Nesibe'nin yüzündeki mutluluk, giyerken duyduğu mahcubiyet, teşekkür ederimdeki içtenliği, insani hazlar, barış içinde yaşamanın yegane garantisidir. Gürültü o sırada geldi. Yumuşak bir ses oldu, sonra niltiye benzer bir fısıltı. Bu Nesibe. Günay'ın tarif ettiği paniği ben de gördüm. İçeri koştuk. Nesibe'nin yüzü koyun dönmüş olduğunu gördük. Ne ki ağzının kenarından sızan kusmuk yatağın üzerinde bir gölet yapmıştı. Nesibe'nin burnu bu göletin içindeydi ve kusmuk soluyordu. İsa Mesih kusuyor. İkimiz birden üstüne atladık. Başının yerini değiştirdik. Hırıltılar geçti, tekrar düzgün nefes almaya başladı. Ama kelimenin tam anlamıyla kütük gibi uyuyordu. Bu yatağı ne yapacağız? Bir havlu koyalım dedi Diana. Banyoya koştu, bir havlu aldı, Nesibe'nin ağzının altına yerleştirdi. Ben burada kalsam daha iyi olacak dedi. Kusmuğunda boğulmamasına dikkat etmeliyiz. Doğru söylüyordu. Çocuk gibi kıvrılmış uzanan Nesibe'ye baktı. Şu başörtüsünün yanağının yanından kıvrılmasına bak. Çok güzel değil mi? Elindeki resim defterini o zaman gördüm. Neredeydi, ne zaman aldı bilemiyorum. Bildiğim tek şey cin tutmuş gibi sarsılmaya başladı. Resmini yapacağım, çok güzel bir resmini yapacağım diye haykırdı. Günay'ın penceresi önünde duran ağır koltuğu kuş gibi havalandırdı, Nesibe'nin yanına çekti. Fırtına gibi ard arda çizmeye başladı. Günay bizi böyle buldu. Önce inanamadı. Ne yapıyorsunuz, ne oluyor? Sonra da dehşete düştü. Aman Allah'ım, bu kadın boğulacak. Komaya giriyor, görmüyor musunuz? Koma olmadığını ikna ettim. Nesibe de bir an gözlerini açarak yardım etti. Günay sakinleşir sakinleşmez, Diana'nın yaptığını beğenmeyip yere attığı kağıtları gördü. Elindeki resim defterini, kömürünü fark etti, deliye döndü. Seni iğrenç mahluk! Oturmuş bir de resmini çiziyorsun öyle mi? Sen de izin veriyorsun. Aklınızı mı kaçırdınız siz? Hiç bu kadar öfkelendiğini görmemiştim. Diana'nın elindeki resim defterini kaptığı gibi yere fırlattı. Senin burada oturup Oscar Wilde oynamana izin vermeyeceğim. Hastalık bu, görmüyor musun? Ona yaptığın yetmiyor mu? Şimdi bir de kayıt düşüyorsun.